15. ayrım. Sayfa 131. 12. bölüm. Konuşmalar çalındı kulağıma. Görüntüsüz, renksiz mırıltılar. Nerede başlayıp nerede bittiği anlaşılmayan fısıltılar. Sesler karanlığın içinde yaklaştılar, yaklaşınca anlaşılır oldular. "Dur şimdi görecek," diyordu biri. "Top atılsa duymaz," diye mırıldanıyordu öteki. "Baksana nasıl sızmış. Ya görürse," diyordu ilki. Ses inceydi, yumuşacıktı, tanıdıktı. "Görürse görsün, saklımız gizlimiz mi var? Zaten çoktan anlamıştır." Bu ses daha cesurdu, kendinden emindi. İki sesi de tanıyordum. Gözlerimi hafifçe araladım. Loş aydınlıkta ilk gözüme çarpan iki beden oldu. Katya'nın uzun bacaklarını saran kot pantolonunu seçince Kenan'ın stüdyosunda olduğumu hatırladım. Sızmıştım. Ben sızınca onlar sevişmeye başlamışlardı. Katya divana uzanmıştı. Kenan da üzerindeydi ama giysilerini çıkarmamışlardı. Sadece Katya'nın kül rengi bluzunun üstten birkaç düğmesi açılmıştı. Çapkın arkadaşımın sağ eli bluzun içine kaymış, genç kadının sütyeninden taşan memesini özenle okşuyordu. Parmaklarının arasından dikleşmiş koyu renkli meme ucu görünüyordu. Uyandığımı anlamalarından korkarak göz kapaklarımı iyice kıstım. Kenan genç kadının beyaz boynuna küçük öpücükler konduruyordu. Aldığı zevkin etkisiyle başını hafifçe geriye atan Katya'nın fil dişi rengi parmakları sevgiyle arkadaşımın kıvırcık saçlarında geziniyordu. İkisinin de gözleri benimki gibi yarı yarıya kapalıydı. Arkadaşımın Katya'nın uzun boynundaki yolculuğu çok sürmedi. Genç kadının kulak memesine yöneldi. Sanki ağzında yabani bir yemiş varmış da balını çıkarmak istermişçesine bir süre kulak memesini emdi. Ama doymamıştı. Daha lezzetli bir şeyler bulmak için kadının dudaklarına uzandı. Katya hiç çekinmeden verdi dudaklarını ona. Kenan bu ikramı büyük bir hevesle kabul etti. Ne var ki hoyratlığa düşmedi. Önce dudaklarıyla usulca dokundu Katya'nın aralık dudaklarına. Genç kadın sabırsızlıkla Kenan'ın kıvırcık başını kendine doğru bastırdı. Ancak bizimkinin acelesi yoktu. Başını geri çekti. Katya'nın ağzı biberonu elinden alınmış bir bebeğinki gibi büzüldü. Fakat Kenan büzülen ağızları açmayı çok iyi biliyordu. Önce diliyle dokundu, sonra dişlerinin arasına aldı kadının dudaklarını. Hani sizinle oynayan köpeğinizin elinizi ağzına alıp ısırmadan tutması gibi. Sanırım Kenan biraz daha acımasız davranıyordu. Çünkü Katya'nın yüzü kasıldı, canı yanar gibi oldu. Yine de kendini çekmedi. Az önce bizi görecek filan diye itiraz ettiğini unutmuş, kendini tümüyle seviştiği adamın insafına bırakmıştı. Hakkını yememek lazım. Bizim Kenan da büyük bir sabırla bütün maharetini gösteriyordu. Sonunda Katya'nın istediğini yerine getirdi. Kadının dudaklarını ağzının içine alıp emmeye başladı. Böyle hoyratça emilmekten mutluluk duyan kadın bedenini sıkıca dayadı Kenan'a. İkisinin de üstlerinde pantolonları olmasına rağmen sanki çıplakmışlar gibi Katya bacaklarını arzuyla ayırmış, bizimki de bu cüzbadiye güzelce uzanmıştı. Kenan'ın dudaklarla işi uzun sürmedi. Önce Katya'nın ince çenesine kaydı, yüzün bu anlamlı çıkıntısını sıcak birkaç öpücükle değerlendirdikten sonra boynuna inmeye başladı. Bu enfes boynun tadına daha önceden baktığından olacak, orada fazla kalmadı. Aşağılara, başından beri eliyle oynayıp durduğu memelere kadar indi. Üç düğmesi açılmış olmasına rağmen bluz engel çıkarmayı sürdürüyordu. Kenan bir düğme daha çözdü, böylece kafasını genç kadının göğüslerinin arasına rahatça gömebilme fırsatını yakalamış oldu. Katya'nın elleri hala bizimkinin kafasındaydı. Usulca bastırmayı sürdürüyordu. Kenan da artık oyunu bırakmış, genç kadının isteğini harfiyen yerine getirmeye çalışıyordu. Avuçladığı memenin ucuna önce diliyle dokundu. Küçük bir inilti çıktı Katya'nın ağzından. İniltiyi duyunca yutkunduğunu fark ettim. Ben de kendimi sevişmenin heyecanına kaptırmıştım. Katya'ya dokunamasam bile sanki bu sevişmedeki üçüncü kişiymişim gibi bedenim tutkuyla gerilmiş, erkekliğim uyanmaya başlamıştı. Yaptığımın ayıp olduğunu biliyordum ama gözlerimi onlardan alamıyordum. Soluğumu tutmuş, utanç, heyecan, merak karışımı duygularla onları izliyordum. Katya'nın inlemesi benim gibi Kenan'ın da iştahını iyice arttırmıştı. Yeniden dokundu genç kadının memesine. Bu kez hoyratça davranmıştı. Katya'nın parmakları şefkati unuttu. Arkadaşımın o güzelim kıvırcık saçlarını çekiştirmeye başladı. Sanki bu işareti bekliyormuş gibi Kenan genç kadının memesini iştahla ağzına aldı. Katya'nın dudaklarının arasından eskisinden daha güçlü bir inilti kopuverdi. Su yok mu ya diyen uykulu bir ses büyüyü bozmasa eminim bu iniltiler küçük çığlıklara dönüşecekti. Ses tahmin edilebileceğiniz gibi bizim münasebetsiz arkadaşımız Nihat'a aitti. Katya ile Kenan apar topar kalktılar divanın üzerinden. Mutfakta hiç su kalmamış ya diye homurdanarak yaklaştı Nihat. Burada var mı? Sesi o kadar doğaldı ki oda yeterince aydınlık olmadığı için seviştiklerini görmemiş olmalıydı. Gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Eğer bunu yapsaydım Nihat'ın patavatsızlığı yetmezmiş gibi ben de bu durumu iyice berbat edecektim. Bir an Nihat'ın sesine uyanmış gibi kalksam diye geçirdim içimden. Sonra bunun inandırıcı olmadığını düşünerek uyuyor gibi görünmeyi sürdürdüm. Bizimkilerin toparlanması çok sürmemiş olmalıydı. Gel Nihat, gel burada su var dedi Kenan. Sesindeki heyecanı boşuna gizlemeye çalışıyordu. Sarhoş ve uyku sersemi Nihat'ın bu ayrıntıyı fark edecek hali yoktu. Selim de sızmış ha diye söylendi. O da çok içti bu akşam. Nihat'ın yaklaştığını sesinin daha net duyulmasından anladım. Masadan ağır bir nesne aldı. Bu sürahi olmalıydı. Bardağa dökülen su sesini duydum. Selim'i de kaldıralım artık dedi Kenan. Senin odadaki yatakta uyusun. Burada perişan oldu çocuk. Nihat kana kana suyunu içerken Kenan'ın beni uyandırmasını bekledim. Çok sürmedi. Selim, Selim hadi abicim kalk. Kalk da içeride uyu. Orası daha rahat. Puştun sesinde yarıda kalmış zevk anının kırıklığı sürüyordu hala. Hemen açmadım gözlerimi. Selim, Selim diyerek bu kez eliyle usulca sarstı beni. Hı dedim. Ne oldu ya? Kalk da içeri yat. Burada boynun tutulacak. Gözlerimi kırparak doğruldum. Katya'nın yüzüne bakmaya cesaret edemedim. Bakışlarımı sevimli şapşal arkadaşıma çevirdim. Aa Nihat da buradaymış. Susuzluktan ölmüşüm ya. Bu şarap da insanı acayip susatıyor. Elinin tersiyle ağzını siliyordu. Yaka bağır açıktı. Gömleğinin yarısı pantolonun dışına çıkmıştı. Daha fazla açıklamaya gerek duymadan geri döndü. Beni beklemeden yattığı odanın yolunu tuttu. Sonunda Katya ile Kenan'a bakacak cesareti buldum. Bu kez de onlar bakışlarını kaçırdılar. Yoksa uyanık olduğumu fark etmişler miydi? Yok canım, bu imkansızdı. Herhalde benden gizli bir iş çevirmenin verdiği çekingenlikti onları böyle davranmaya zorlayan. Onları rahatlatmalıydım. Kendi utancımı yenmem için gerekliydi bu. Amma sızmışım ha, çok oldu mu dedim. Dünyadan habersizmiş gibi. Çekingenliğini ilk atan Kenan oldu. Yoo, çok olmadı. Onun da zamanın farkında olmadığı açıktı. Şişede durmakta olan iki parmak şaraba takıldı gözlerim. Nereye gidiyorsunuz? Şarabı bitirmemişsiniz hala diye safça sordum. Gergin bir gülümseyiş süsledi Katya'nın eminmekten kızarmış dudaklarını. Onu size bırakmıştık diyecek oldu. Ama Kenan'ın bu kez işi şansa bırakmaya niyeti yoktu. Uzanıp şişedeki şarabı kafasını dikti. Boş şişeyi masanın üzerine koyarken gülümseyerek bana döndü. Bu kıyamı da unutma, seni bir zahmetten kurtardım. Teşekkür ederim, arkadaş dediğim böyle zamanda belli olur. Sözümüz yerde kalmadığına göre artık gönül rahatlığıyla yatmaya gidebilirim. Başım dönmesin diye usulca kalktım divandan. İyi geceler dedi Katya. İyi geceler. Kenan'a döndüm. Nevresim filan dolabın içindeydi değil mi? Evet, istersen geleyim. Gerek yok, bulurum canım. Holü geçip Nihat'ın kafayı vurur vurmaz yeniden uyumaya başladığı odaya girdim. Işığı açayım mı açmayayım mı diye kararsız kaldıktan sonra yatağın üzerine oturdum. Kendimi çok iyi hissediyordum. Zihnim de aynı oranda uyarılmıştı. Tıkır tıkır işliyordu. Sanki hiç uykum yokmuş gibiydi. Beni rahatsız eden tek şey Nihat'ın dozu giderek artan horlamasıydı. Öyle farklı sesler çıkarıyordu ki, insan bedeni bir enstrümandır diyen müzik hocamız aklıma geliyordu. Yatılı okurken de horlar mıydı bu çocuk? Sanmıyorum, çünkü horlasaydı mutlaka adı çıkar, yatılı öğrencilerin maskarası olurdu. Öyle biri vardı, adı Pazarlı Nizam. Sonra adı Borazan Nizam olarak değişti. Zavallı çocuğun burnunda et varmış. Gözlerini kapayınca başlardı horlamaya. Horlama dediysem öyle böyle değil. İstanbul'un cam çerçeve kıran, baca uçuran lodosları bile o kadar ses çıkarmazdı. Ben başkasının yalancısıyım ama dediklerine göre Borazan Nizam'ın horlamasının şiddetinden yatakhanenin kapısı açılır kapanırmış. Nizam'ın Borazan lakabı da ona yapılan bir eşek şakasından sonra kalmıştı. Onun horlamasından el aman diyen yatakhanenin haşarı takımı, izci grubunun bandosundan aşırdıkları bir borazanı horlayan arkadaşımızın ağzına tutmuşlar. Uykusu da oldukça ağır olan Nizam, o gece ilk doğaçlama solo borazan konserini başarıyla vererek kendisini Galatasaray Lisesi'nin ölümsüzleri arasına sokacak ünlü borazan lakabını kazanmış. Yatakta oturmak canımı sıkmaya başladı. Nihat'ın çıkardığı vurultuya bakıp arkadaşımın top atılsa uyanmayacağına inanarak lambanın düğmesine dokundum. Gerçekten de uyanmamıştı. Dolaptan çıkardığım yastık, çarşaf, battaniye ile divanı yatak haline getirdim. Uyuyamayacağımı bile bile kendimi serin yatak çarşafının içine bıraktım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Kızıl bir ışık gördüm. Tıpkı karanlık odadaki gibi kanın rengini çağrıştırıyordu. İnce uzun koridorun duvarlarını, ahşap zemini, yattığım yatağı, battaniyeyi, benim bedenimi, aydınlattığı her nesneyi kan kırmızısına çeviriyordu. Yatakta doğruldum, Nihat'a baktım, gitmiş. Yeniden yatmak üzereydim ki içeriden ağlamaya benzer bir ses duydum. Yoksa Katya ile Kenan kavga mı etmişlerdi? Belki de sevişiyorlardı. Önce aşıkların işine hiç karışmayayım diye düşündüm ama ses giderek yükseliyordu. Merakıma yenilip yataktan kalktım. Koridorun sonundaki ışığa yürüdüm. Yaklaştıkça ışık koyulaşarak iyice kan rengini alıyor, inilti artıyordu. Koridorun sonuna ulaşınca ışığın kapısı açık bırakılan salondan sızdığını anladım. Biraz duraksadıktan sonra salonun kapısından içeri girdim. Önce Kenan'ı gördüm. Fotoğraf makinesinin başındaydı. Yüzünü bana döndür diyordu. Tamam, işte öyle. Nihat ile Katya da oradaydı. Nihat'ın kucağında bir çocuk vardı. Sırtı bana dönük olduğu için yüzünü göremiyordum. İkisinin yanında duran Katya ise elinde kocaman bir bıçak tutuyordu. Tüylerim ürperdi. Sonra bunun mizansenlerden biri olduğunu düşünerek sakinleşmeye çalıştım. Ama çocuk niye inmiyordu? Kenan'a yaklaştım. Ne yapıyorsunuz burada? Dudaklarında şeytani bir gülümsemeyle döndü arkadaşım. Sağ elinin işaret parmağını dudaklarına götürerek şşt dedi. Ama susmaya hiç niyetim yoktu. Ne bu ya, gece yarısı fotoğraf mı çekiyorsunuz diye üsteledim. Evet, ama bu farklı. Sesi bir yılan tıslaması gibi tizdi, ürkütücüydü. Nasıl farklı? Soğuk bir parıltı geçti gözlerinden. Daha canlı olacak. Dekor yok, manken yok, mizansen yok. Çocuğu gerçekten öldüreceğiz. Öldürmek mi, nasıl yani? Sakin bir tavırla açıkladı Kenan. Nasıl olacak? Biz cinayet sahnelerinin fotoğrafını çekmiyor muyuz? Gerçekçi olsun diye bir de kendimiz cinayet işleyelim dedik. Benimle dalga geçiyor olmalıydı. Evet evet. Kenan'ın pis şakalarından biriydi bu. İyi de çocuk kimdi? Nihat'la Katya'ya döndüm. Nihat sanki ne düşündüğümü duymuş gibi. Çok safsın be Selim dedi. Yüzü gölgeler içindeydi. Koyu renk gözleri bir kuyu gibi derin derin bakıyordu yüzüme. Yana çekilerek öldürmek üzere olduğu çocuğu görmeme izin verdi. Kendi oğlunu tanıyamadın mı? Çocuğun yüzünü görünce öylece kala kaldım. Aman Allah'ım, bu bizim Burç'tu. Ellerini ayaklarını iplerle bağlamışlar, gözlerini kalın siyah bir bantla kapamışlardı. Zavallı Burç korkuyla titriyordu. Sesimi duyunca tanımış olmalı. Baba sen misin, baba canımı yakıyorlar diye inledi. Bırakın oğlumu diye bağırarak Katya'ya doğru atıldım. Ama Kenan kıskıvrak yakaladı beni. Boşuna uğraşma, bize engel olamazsın. Oğlunu ölümsüz yapacağız. Zaten hastalıklı, özürlü bir çocuk. Ne kadar yaşayacağı bile belli değil. Fakat onu öldürüp fotoğrafını çekersek sonsuza kadar yaşayacak. Çıldırdınız mı siz diye bağırdım. Kenan, o benim oğlum. Unuttun mu Burço? Kenan'ın gözlerinde şefkat dolu bir ifade belirdi. Unutur muyum? Onu biz de en az senin kadar seviyoruz. Onu sevdiğimiz için ölümsüz yapıyoruz. Ne iyiliği Kenan, oğlumu öldürüyorsunuz. Burçin'e ağlamaya başladı. Bırakın oğlumu diyerek Kenan'ın elinden kurtulmaya çalıştım. Olmuyordu. Kenan birdenbire çok güçlü bir adam olmuştu. İri pençelere dönüşmüş elleri oğluma ulaşmama izin vermiyordu. Çırpınmalarımı aldırmadan Nihat'a seslendi. Çocuğu Katya'ya bırak, sen gel Selim'i tut. Hadi bitirelim artık, daha çok işimiz var. Ne yaptığınızın farkında mısınız diyerek kenara döndüm. Umursamadı bile. Şimdi bizi anlamıyorsun ama ileride hak vereceksin demekle yetindi. Kenan'ın yerini Nihat almıştı. O da en az Kenan kadar güçlüydü. Benim cılız, her kavgada sopa yemesi kaçınılmaz olan arkadaşım bir goril gibi güçlenmişti. Kollarının arasında başımı bile zorla oynatabiliyordum. Kenan yeniden fotoğraf makinesinin başına geçmişti. Hazır mısın Katya diye seslendi. Yani oğlumu Burç'u öldürmeye hazır mısın diye soruyordu. Katya hazır olduğunu belirten bir baş işareti yaptı. Burç ağlamayı sürdürüyordu. Lütfen diye yalvarmaya başladım. Lütfen onu öldürmeyin. Kenan beni duymuyor gibiydi. Tamam deyince indireceksin bıçağı. Daha önce söylediğim gibi yan taraftan, tam damarın üzerine. Hızlı hareket etme. Kanın akışını görmek istiyorum. Sanki olağan bir işten söz ediyorlarmış gibi sessizce dinliyordu Katya. Burç'un başını sol kolunun üzerine yatırmıştı. Bıçağı sağ elinde büyük bir ustalıkla tutuyordu. Onu hiç bu kadar güzel görmemiştim. İçindeki vahşet adeta onu daha da çekici kılmıştı. Yapma Katya diye inledim. Ne olur yapma. Anlamamış gibi boş boş baktı yüzüme. Sonra gözlerini zevkle kıstı. Bıçağı tutan eli hafifçe titremeye başlamıştı. Daha ben dur bile diyemeden indirdi bıçağı oğlumun boynuna. Hayır diye bağırırken uyandım. Kantar içinde doğruldum. Sesimi Nihat da duymuş olmalı ki yatağında şöyle bir kımıldadı ama uyanmadı. Ben ise yatağımda oturmuş gördüğüm karabasanın etkisiyle titremekteydim. Bir süre hiçbir şey düşünmeden öylece durdum. Yavaş yavaş aklım başıma gelmeye başladı. Soluk alışlarım normale döndü. Kalbimin çarpıntısı dindi. Neydi o be? Ne olacak? Şarap, uykusuzluk, tuhaf muhabbetler, olacağı buydu. Nihat olanlardan habersiz bütün ihtişamıyla horultu senfonisini sürdürüyordu. Sol kolunun üzerine yatmıştı. Battaniyesi sıyrılmış, sırtı açıkta kalmıştı. Üşüyecekti. Kalktım, battaniyesini üzerine çektim. Birden horultusu kesildi. Bu iyi işte diye düşünürken Nihat aniden yataktan doğruldu. Daha ne oluyor dememe bile fırsat vermeden gözlerini açtı. Onları biz öldürmedik dedi. Endişe yoktu yüzünde, korku da yoktu. Önemli bir gerçeği açıklıyormuş gibi ciddiydi. Fotoğrafları biz çekeceğiz ama onları biz öldürmedik. Kimleri öldürmedik Nihat dedim. Neden bahsediyorsun sen? Bana döndü ama görmüyor gibiydi. Bakışları boştu. Rüyadaki gibi derin derin bakıyordu yüzüme. Tüylerim diken diken olmuştu. Yoksa kabus hala sürüyor muydu? İçimi ürküntü kapladı. Onu uyandırmak istedim. Yoksa kendimi mi uyandırmalıydım? Fakat Nihat benden önce davrandı. Tıpkı kalktığı gibi ani bir hareketle yatağa uzandı ve yeniden horlamaya başladı. Hayır, karabasan sürmüyordu. Bu gerçekti. Nihat da cinayet fotoğraflarından etkilenmiş olmalıydı. Hem de bu etki en az benimki kadar derindi. Nihat böyleydi işte. Kenan'ı ya da beni kırmamak için kendi görüşlerini saklardı. İşte şimdi bir kez daha Kenan'ı mutlu etmek adına alttan alta korku duyduğu bir proje için çalışıyordu. Hem de gerçek düşüncelerini gizleyerek. Nihat'ı düşündükçe içimdeki sıkıntı iyice arttı. Yataktan kalkıp pencereye yaklaştım. Perdeyi açıp dışarı baktım. Beyoğlu'nun bu arka sokağında ana caddenin ışıklı karmaşasından hiçbir eser yoktu. ağır ağır sabaha yaklaşan sakin gece karanlığını hala sürdürüyordu.